Ayrım 11.
Sovyetler Birliği daha önceleri biz çocukların da dost bildiği bir ülkeydi. Evdeki sohbetlere yansıyan yeni durum bizi de etkiledi. Onlar da bizim düşmanımızmış demeye başladık. Gerçi devleti yönetenler Ağustos'taki Alman-Sovyet Antlaşması'ndan beri bu ihtimal üzerinde duruyorlardı. Ama Eylül başında Almanya'nın Polonya'ya saldırmasından ve İngilizlerle Fransızların savaşa katılmasından sonra Sovyet yöneticileri Türk Dışişleri Bakanı'nı Moskova'ya görüşmeye davet etmişlerdi. Niyetleri iyi miydi, kötü müydü? Asıl orada anlaşılacaktı. Türkiye bu daveti kabul ettiğini 15 Eylül'de açıkladı. 2 gün sonra 17 Eylül günü Sovyet birlikleri Polonya'ya girdi. Belli ki Sovyet yayılmacılığı artık fiilen başlamıştı. Bunun arkası gelecek miydi? Nasıl gelecekti? Davetin konusu Sovyet Dışişleri Komiseri Yardımcısı Potemkin'in, Sovyetler Birliği'ndeki bakanlıkların adı o zamanlar komiserlikti, Nisan ayındaki Ankara ziyaretinde Saracoğlu'yla yaptığı görüşmelerin devamıydı. Ancak o görüşmelerde iki ülkenin de İngiliz ve Fransızlarla anlaşmaları ve kendi aralarında da bir Türk-Rus paktı yapmaları üzerinde durulmuştu. Türkler gibi Ruslar da bunu istiyor görünmüşlerdi. Eylül ayındaki durum ise tamamen farklıydı. Türkiye İngiliz ve Fransızlarla birlikteydi. Onlarla daha Mayıs ve Haziran aylarında birer ön anlaşma yapmıştı. Buna göre bir kesin antlaşma metni hazırlanmış ve imza aşamasına getirilmişti. Sovyetler Birliği ise Ağustos sonunda bunun tam tersini yapmıştı. Almanya ile ittifak olmasa bile sıkı bir işbirliği içine girmişti. Kale kuralım. Bu durumda İngiliz ve Fransızların yanındaki Türkiye ile Almanların yanındaki Sovyetler Birliği bir Türk-Sovyet paktı imzalayabilir miydi? Ankara'daki Sovyet Büyükelçisi Terentiyev, Moskova'dan aldığı talimat üzerine imzalayabiliriz diyordu. Tabii bunun koşulları Moskova'da konuşulacaktı. Peki Sovyetler Birliği'nin Türk-İngiliz-Fransız antlaşmasına bir itirazı olmaz mıydı? Terentiyev olmayabilir diyordu. Bunlar Türk tarafında ihtiyatlı bir iyimserliğe yol açıyordu. Türkiye zaten imzalamaya hazırlandığı Türk-İngiliz-Fransız antlaşmasının taslağında Rusları kollayan bir önlem almıştı. Ben bu antlaşmayla ilgili yükümlülüklerimi aynen uygularım ama bu beni Sovyetler Birliği ile savaşa sürükleyecek ise uygulamam anlamında bir çekinceyi ek protokol olarak antlaşma metnine koydurmuştu. Ruslar belki bunu göz önünde tutarak İngiliz-Fransız antlaşmasını içlerine sindirebilirlerdi. Türk-Sovyet paktını da eğer gerçekten istiyorlarsa o konuda da anlaşmak mümkün olabilirdi. Hatta belki Ruslar da şimdi Almanlarla işbirliği halinde olsalar bile yarını düşünerek böyle bir paktı faydalı görebilirlerdi. Ankara'da dış politikayı idare eden diplomatların aklından bunlar da geçti. Gazetelerin yorumları da hükümetten gelen telkinler yönünde bu havayı teşvik edici oldu. Saracoğlu'nun Moskova'dan Dışişleri Komiseri Molotov tarafından yapılan daveti kabul ettiğinin açıklanmasından sonra tüm başyazarlar Türk-Sovyet dostluğunun değerini vurgulayan yazılar yayınladılar. Aynı zamanda milletvekili olan, daha sonraları Dışişleri Bakanlığı da yapacak olan akşam başyazarı Necmettin Sadak'ın yazısı bunun tipik örneğiydi. Türkiye'nin bir yandan İngiliz ve Fransızlarla, bir yandan da Rusya ile iyi ilişkiler içinde olmasının bu ülkelerin tümüne fayda getireceğini belirtiyordu. Yarın Avrupa'da hadiselerin alacağı şekil ne olursa olsun bir taraftan süratle nihayete ermesini, son bulmasını temenni ettiğimiz Türkiye-İngiltere-Fransa müzakereleri, diğer taraftan Türkiye-Sovyet-Rusya dostluğu, şarkta, doğuda, her türlü istila emellerine ve bozgunculuk teşebbüslerine set çekecek ve dünyanın bu kısmında sulhu, barışı, ebediyen koruyacak bir kale olacaktır. Türkiye, Şükrü Saracoğlu'nu Moskova'ya gönderirken kuzey komşusuna böyle bir kale kuralım telkini yapıyordu. Rusların Saracoğlu'na hangi telkinleri yapacağı da Moskova'da anlaşılacaktı. Fenerbahçeli Bakan Şükrü Saracoğlu bu kitabın yazıldığı sıralarda varlık vergisi sırasındaki başbakanlığıyla hatırlandı. Varlık vergisi konusuna daha sonra geleceğim. Fakat şu unutulmamalı. Onun devlet hizmetindeki en önemli görevleri dış politika alanındaydı. Dışişleri Bakanı iken de, başbakanken de asıl o alanda büyük sorumluluklar altındaydı. Moskova gezisine başlarken 52 yaşındaydı. Dışişleri Bakanlığındaki görev süresi henüz bir yılı bulmamıştı. Ama daha önceki hayatı onu bu göreve hazırlayan koşullar altında geçmişti. Ödemiş'te doğmuştu. Çocukluğunu memleketinde geçirmiş, liseyi İzmir'de okumuş, yüksek öğrenimini İstanbul'da mülkiyede bitirmişti. Bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra İzmir Özel İdaresince İsviçre'ye ihtisas yapmaya gönderilmişti. Onu da Cenevre'de başarıyla tamamlamıştı. Birinci Dünya Savaşı sonrasında işgal altındaki memleketine dönünce Ege'deki direniş hareketlerinde özellikle de Anadolu'ya silah sevkiyatında görev almıştı. Kurtuluştan sonra bir süre Ödemiş'te belediye başkanlığı yapmış, 1923'te İzmir'den milletvekili seçilmiş ve o sıfatını devamlı olarak muhafaza etmişti. Lozan Antlaşması'nın uygulanmasıyla ilgili olarak Yunanlılarla mübadele gibi, Osmanlı borçlarının ödenmesi gibi konulardaki uluslararası görüşmelerde Türkiye Yeti Başkanlığı yapmıştı. Bir ara temaslarda bulunmak için ABD'ye gönderilmişti. Hükümette Milli Eğitim, Maliye ve Adalet Bakanlıkları görevlerinde bulunmuş, İnönü'nün Cumhurbaşkanı oluşundan sonra da Tevfik Rüştü Aras'ın yerine Dışişleri Bakanlığı'na getirilmişti. Bütün bu görevler Saraçoğlu'nun halk adamı niteliğini değiştirmemişti. Fırsat buldukça Ödemiş'e gider, oradaki çocukluk arkadaşlarıyla dama oynardı. Ayrıca iyi satranç bilirdi ama satrancı daha çok Cumhurbaşkanı İnönü ile oynardı. Ankara'daki Ege gecelerinde veya Mülkiye gecelerinde zeybek oynaması da ünlüydü. Futbol maçlarına olan tutkusu da öyle. Zaten bir özelliği de fanatik sayılacak kadar koyu bir Fenerbahçeli olmasıydı. Bugün kendi adını taşıyan Fenerbahçe stadının Fenerbahçe'nin malı haline gelmesinde hükümetin bakanı olarak belirleyici rol oynamıştı. 1934'te de Adalet Bakanı olarak Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na seçilmişti. Fenerbahçe gibi memleketin medarı iftiharı, onur kaynağı, bir kulübü korumak en büyük şereftir diye kabul ettiği bu görevi 1950'ye kadar 16 yıl süreyle sürdürmüştü. Ankara'daki İngiliz Büyükelçisi Sir Knatchball Hux'ın anılarında onunla ilgili izlenimlerini anlatırken şöyle der. Protokol dışı hareket etmekten hoşlanırdı. Pek diplomatik sayılmayacak bir alışkanlığı vardı. İmkan bulduğu zaman düşündüğünü olduğu gibi söylerdi. Beni ilk görüşmemizde resmi bir şekilde elimi sıkarak karşıladı. "Bonjour Monsieur Ebassader," dedi. Kısa bir süre sonra bir gün hatırımı şöyle sordu. "Bonjour delikanlı, aşk işleri nasıl gidiyor?" Saracoğlu'nu bu teklifsizliğiyle sempatik ve güvenilir bulan diplomatlardan biri de Ankara'daki Fransız Büyükelçisi René Massigli'ydi. O da onunla ilk görüşmesini şöyle anlatır. İfadesi, hareketleri basit ve açıktı. Karşımda son derece dürüst bir insan olduğunu ilk görüşmemizde anlamıştım. Daha sonraki tecrübelerim bu hissimde yanılmadığımı gösterdi. Şükrü Saracoğlu için fazla olumlu duygular beslemeyen büyükelçi, Alman Büyükelçisi von Papen'di. Almanlar Türkiye'nin İngilizler ve Fransızlarla yakınlaşmasında Saraçoğlu'nun katkısı olduğuna inanıyorlardı. Türk hariciyesinde beğendikleri diplomat Dışişleri Bakanlığı'nın ikinci adamı güçlü genel sekreter Numan Menemencioğlu'ydu. Onun kendilerine karşı daha anlayışlı olduğu kanısındaydılar. Bu kanı tabii yanlıştı. Türk dış politikasının oluşturulduğu asıl merkez Çankaya'daydı. Dışişleri Bakanlığı ile Genelkurmay'ın çalışmaları orada değerlendiriliyor ve İnönü tarafından karara bağlanıyordu. O kararları uygulayanlar da üzerlerine düşen görevi yerine getiriyorlardı. Olayların gelişmesine göre Menemencioğlu'nun Almanlarla Saracoğlu'nun İngilizlerle ilişkilerinin zaman zaman ağır basması bunun sonucuydu. İkisi de ne o devletten ne ötekinden yanaydı. Sadece Türkiye'nin çıkarlarından yanaydı. Savaşın daha sonraki yıllarında bu gerçek daha iyi anlaşılacaktı. Odessa yolunda satranç. Saraçoğlu Moskova'ya Odessa üzerinden gidecekti. Gezi 22 Eylül 1939 günü İstanbul'da başladı. Heyeti Odessa'ya götürecek Türk gemisinin adı Kadeş'ti. Heyette Dışişleri Bakanlığı'nın iki ağır topu vardı. Genel Sekreter Yardımcısı Cevat Açıkalın ve 1. Daire Genel Müdürü Feridun Cemal Erkin. Yıllar sonra biri senatör, öteki Dışişleri Bakanı olacaktı. Bu gezinin hikayesini gazeteciliğim sırasında ikisinden de uzun uzun dinlemiştim. Sovyetler Birliği'nin Ankara'daki büyükelçisi Terentyev de bakana refakat etmek üzere gemideydi. Bunun Saracoğlu'na faydası şu oldu. Terentyev de satranç biliyordu. Saracoğlu onunla birkaç defa Türk-Rus maçı yaptı ve satrancı ondan daha iyi oynadığı için kazandı. Maçlar çay ısmarlamasınaydı. Her seferinde garsonu çağırıp çayları ısmarlamak çaya Tiay diyen Terentyev'e düştü. Kadeş 23 Eylül cumartesi günü öğleden sonra Odessa'ya vardı. Liman Sovyet ve Türk bayraklarıyla donatılmıştı. Sovyet Dışişleri Komiserliği'nden temsilciler, yerel yönetim yetkilileri Türk heyetini karşıladılar. Saracoğlu, kendisinden demeç isteyen TASS ajansı muhabirine Türkiye'den Sovyetler Birliği'ne dostluk duyguları getirdiğini söyledi ve şöyle dedi. Şimdi bu iki memleket her zamanki hararetini, sıcaklığını muhafaza eden dostlukla dolu ellerini birbirlerine uzatmaktadırlar. Tabii bu diplomatça söylenmiş bir iyi dilek cümlesiydi. Karşı taraftan uzanacak olan elin neyle dolu olduğu daha belli değildi. Daha sonra ortaya çıkan belgeler gösteriyor, Saracoğlu'nun Odessa'da bu demeci verdiği sıralarda Moskova'da Molotov, Türkiye'ye yapacağı öneriler üzerinde oradaki Alman büyükelçisiyle görüşüyordu. Sovyetler Birliği'nin hedefi Çarlık Rusyası'nın klasik hedefiydi, boğazlarda söz sahibi olmak. 22 yıldır rafa kalkmış olan o talebi Molotov, sizinle bir savunma paktı imzalarız ama boğazlarda şunları yaparsanız formülüyle canlandıracaktı. Almanya'nın amacı Türkiye'nin Sovyet baskısıyla İngilizler ve Fransızlarla ittifak yapmaktan vazgeçirilmesiydi. Ruslardan bunu sağlamaları bekleniyordu. Saracoğlu Odessa'dan Moskova'ya trenle giderken tabii bu hazırlıkları bilmiyordu. Türk heyetine özel bir tren tahsis edilmişti. Yol boyunca camlardan görülen manzara hareketliydi. Yollarda, tarlalarda alay alay askerler yürüyordu. Üzerlerinde soğuğa karşı dayanıklı hırkalar doğudan batıya gidiyorlardı. İstasyonlarda silah dolu vagonlar vardı. Onların bağlı oldukları lokomotifler de batıya dönüktü. Her şey bir ay öncesine kadar barışsever bilinen bu ülkenin görünümünün değiştiğini gösteriyordu. Bu batıya gidişin hedefinin Baltık ülkeleriyle Finlandiya olduğu kısa bir süre sonra görülecekti. Saracoğlu Moskova garında Dışişleri Bakan Yardımcısı Potemkin tarafından karşılandı. Türk heyetine eski bir şeker tüccarının devlet konuk evi yapılmış olan köşkü tahsis edilmişti. Hesaba göre heyet orada 4 gün kalacaktı. Türkiye'deki hesap Moskova'daki çarşıya uymadı. 3 hafta kaldı. Bu 20. yüzyılın en uzun Dışişleri Bakanı ziyaretiydi. Kendi alanında bir rekordu. O 3 hafta içinde şunlar oldu. Anılı başlangıç. Program Saracoğlu'nun Moskova'ya gelişinin ertesi günü 26 Eylül başlıyordu. Öğleyin Molotov misafirlere resmi bir yemek verdi. Öğle yemeği havyarlı ve vodkalıydı. Karşılıklı güzel sözler söylendi. Rus tarafında o sıralardaki Milli Savunma Komiseri Voroshilov da vardı. Cumhuriyet'in 10. yıl törenlerine Moskova'dan gelen Sovyet heyetinin başkanı olarak katılmıştı. Türk-Rus dostluğunun doruk noktasında olduğu o günlerde Atatürk'ün Şeref Locası'ndaki şeref misafiri olmuştu. Misafirlere o günlerin anılarını anlattı. Molotov onun kadar konuşkan değildi. Akşam saat 18'deki resmi görüşmelerde de sözü Saracoğlu'na bırakıp uzun süre onu dinledi. Saracoğlu Ankara'da tasarı halinde hazırlanmış olan Türk-İngiliz-Fransız Antlaşması'nın metnini getirmişti. Bunu madde madde açıkladı. Söylediklerinin özeti şuydu. Biz bu antlaşmayı önce İtalya'dan sonra da Almanya'dan gelebilecek bir saldırıya karşı kendimizi korumak için imzalayacağız. Bunun bizi Sovyetler Birliği ile çatışmaya sürüklemesi için hiçbir neden yok. Kaldı ki bu konuda antlaşmaya bir de çekince rezerv koyduk. Dedik ki, bu antlaşmanın hiçbir hükmü bizi Sovyetlerle çatışmaya sürükleyemez. Yani yükümlülüklerimiz bizi Sovyetlerle karşı karşıya getirecekse o yükümlülükleri uygulamayız. Saracoğlu bu durumda ilk çalışmaları yapılmış bulunan Türk-Sovyet Paktı'nın gene de imzalanabileceğini belirtti. Bu sağlanırsa Kurtuluş Savaşı'ndan beri sürmekte olan Türk-Sovyet dostluğunun daha da pekişeceğini söyledi. Molotov bunları yüzünde lehte veya aleyhte bir ifade olmaksızın dinliyordu. Saracoğlu sözlerini bitirince, açıklamalarınız üzerinde görüşmelere sonra devam ederiz dedi. Ancak bizim Türk-Sovyet paktı konusunda bir talebimiz var. Bundan sonraki görüşmeye onunla ilgili olarak bir görüş hazırlamanızı rica ediyoruz. Saracoğlu bu talebin ne olduğunu sordu. Molotov bunu açıklamaya başladı ve o andan itibaren salonda buz gibi bir hava esti. Talebin özeti şuydu. Türkiye Montrö Sözleşmesi ile kazandığı yetkileri Sovyetler Birliği ile paylaşsın. Başka devletlerin savaş gemilerinin geçişi iki devletin ortak kararına bağlı olsun. Boğazlardan geçiş için Montrö'de konulan kayıtlar Sovyet gemileri için hafifletilsin. Saracoğlu buna cevabını hiç tereddüt etmeden verdi. Bu talep Montrö Sözleşmesi'ne aykırıdır. Bunlar üzerinde görüş bildiremeyiz. Molotov talep metnini Saracoğlu'na vermek istedi. Bunu Ankara'ya sormayacak mısınız dedi. Saracoğlu metni almadı. Ankara'ya sormaya gerek görmüyorum. Yetkim bunu burada reddetmeye yeterlidir dedi. İlk görüşme böyle bitti. Almanya'dan bir sürpriz. 22 yıl süreyle iyi giden Türk-Sovyet dostluğunun bozulma süreci artık resmen de başlamıştı. Fakat görüşmeler daha devam edecekti ve Saracoğlu'nun şifreli telsiz bağlantısıyla haberleştiği Ankara, yani İnönü, görüşmelerin kesilmesini istemiyordu. Sovyetlerin işi nereye kadar vardıracaklarını veya nereye kadar geri adım atacaklarını görmek istiyordu. İkinci görüşme bir gün sonra, 27 Eylül'de, yapılacaktı. Fakat bu defa yeni ve çok tatsız bir gelişme daha oldu. Rus tarafı Türk heyetiyle görüşmesini özür dileyerek erteledi. Bunun gerekçesi daha da tatsızdı. Moskova'ya o akşam Alman Dışişleri Bakanı Ribbentrop gelecekti. Molotov onunla görüşmeler yapacaktı. Saracoğlu'ndan anlayış bekliyordu. Saracoğlu Ankara'dan aldığı talimatı göz önünde tutarak o anlayışı da göstermek zorunda kaldı. Ama bu durum tabii Türk heyeti için fevkalade can sıkıcıydı. Protokol açısından bu bir skandaldı. Ribbentrop'un ziyaretinden daha önce hiç söz edilmemişti. Türk heyetinin ziyaret süresi önceden 4 gün olarak saptanmıştı. Şimdi bu süre tek taraflı olarak uzatılıyordu ve ne zamana kadar uzayacağı da belli değildi. Protokol bir yana bu ziyaret Sovyetlerin Almanlarla ilişkilerinin daha da sıklaştığının işaretiydi. Bunun Türk-Sovyet görüşmelerine etkisi herhalde olumlu olamazdı. Roma, Rio, Paris, Ankara hattı. Saracoğlu'nun gönderdiği şifrelerin heyecanla izlendiği Ankara'da bu durum karşısında alınan ilk önlem kamuoyunu idare etmek oldu. Anadolu Ajansı şöyle bir haber yayınladı. Ankara 27 A.A. Molotov'la Şükrü Saracoğlu arasındaki konuşmalar çok dostane bir hava içinde ve memnuniyet verici bir tarzda devam etmiştir. Öyle zannediliyor ki Saracoğlu'nun yarın gece nihayet bulması icap eden Moskova'daki ikameti, Sovyetler tarafından Polonya'daki vaziyetten çıkan meseleleri halletmek üzere müstacelen acele olarak Moskova'ya davet olunan Alman Hariciye Nazırı von Ribbentrop'un muvasalatı, barışı sebebiyle bir müddet uzaması muhtemeldir. İçinde herhalde aceleden, cümle düşüklüğü de kalan bu karmaşık ifadeyle Saracoğlu'nun Moskova ziyaretinin iyi geçtiği, programın uzamasının da o kadar önemli olmadığı anlatılmak isteniyordu. Ancak bu açıklama Türk kamuoyunu idare etmiş olsa da Ankara'daki İngiliz ve Fransız büyükelçilerini tedirgin etmişti. Onlar Saracoğlu'nun Moskova ziyaretinden zaten endişeliydiler. Bunun Türk-İngiliz-Fransız antlaşmasının imzalanmasını tehlikeye düşürebileceğini düşünüyorlardı. Moskova'da Molotov ile Saracoğlu bir aradayken bir de Ribbentrop'un oraya gitmesini hayra alamet saymadılar. Yoksa orada bir Ribbentrop-Saracoğlu görüşmesi de mi planlanmıştı? Daha önce Moskova'daki diplomatik kulislerden çıkıp başka başkentler üzerinden Ankara'ya ulaşan bazı rivayetler de vardı. Mesela Rio de Janeiro'da İtalyan Büyükelçisi Roma'dan gelen, Roma'ya da Moskova'dan gelen, duyumu dostu Fransız Büyükelçisi'ne fısıldamıştı. O da tabii bunu hemen Paris'e bildirmiş, Paris'te Ankara'daki Fransız Büyükelçisi Massiglia'ya ulaştırmıştı. Buna göre Türkiye saf değiştirmek üzereydi. İngiliz ve Fransızlarla antlaşma imzalamayı bırakıp Ruslar ve Almanlarla anlaşabilirdi. İkinci Dünya Savaşı'nın gizli politika koşulları içinde biraz dolambaçlı yollardan da gelse bu gibi istihbarat çok önemli sayılırdı. Masigli bunu duyar duymaz Cumhurbaşkanı İnönü ile görüşmek istemişti. İnönü ona Türkiye seçimini yapmıştır, artık bundan dönmez güvencesini vermişti ama Saracoğlu'nun dönüşünün ertelenmesi Masigli'yi yeniden heyecanlandırmıştı. İnönü bu durumu açıklığa kavuşturmak için şu kararı aldı ve hemen uygulattı. Türk-İngiliz-Fransız Antlaşması'nın ana metin taslağı 28 Eylül günü Ankara'da parafe edildi. Gerçi bu ana metin imza aşamasından önce üçlü mutabakatla değişebilirdi ve bu metne ek askeri ve mali anlaşmalar henüz tamamlanmamıştı. Ama bununla ilgili devletlere birer mesaj veriliyordu. İngilizlerle Fransızlara kim ne derse desin biz sizinle birlikteyiz mesajı. Ruslara biz atacağımız adımı attık. İngiliz ve Fransızlarla birlikteyiz. Bizimle yapacağınız görüşmelerde bu gerçeği göz önünde tutarak konuşun mesajı. Almanlara İngiliz-Fransız ittifakından dönmemizi beklemeyin mesajı. Pontikov'un gezi programları. Moskova'ya 27 Eylül'de gelen Alman Dışişleri Bakanı Ribbentrop ile Sovyet Dışişleri Komiseri Molotov'un görüşmeleri 28 Eylül günü Kremlin'de başladı. Onlar orada görüşürken boş kalan Saracoğlu'nun vaktini doldurma görevi Sovyet Dışişleri Komiserliğinden bir protokol şef yardımcısına verilmişti. Adı Pontikov'du. Türk heyetine hem program hazırlayacak hem mihmandarlık yapacaktı. O gün ilk iş olarak heyeti alıp bir tarım sergisine götürdü. Saracoğlu'yla heyet üyelerine orada Sovyetler Birliği'ndeki buğday çeşitleri ve hayvancılık hakkında bol bol izahat verdi. Akşam programında da bale vardı. Heyet Çaykovski'nin Fındık Kıran balesini seyretti. Vakit böylece geçiyordu ama Saracoğlu'nun canının sıkıntısı giderek artıyordu. Ertesi gün Alman-Sovyet görüşmelerinin tam bir görüş birliği içinde bittiğini ve yeni bir antlaşma imzalandığını öğrenince büsbütün arttı. Antlaşmanın bir gizli bölümü olduğu muhakkaktı ama açıklanan metni bile iki devlet arasındaki ilişkilerin daha da sıkılaştığını gösteriyordu. Buna göre Almanlarla Ruslar savaşı bitirip barışı sağlamak için ortak çaba göstereceklerdi. Sonuç alamazlarsa bunun sorumluluğunun İngiltere ve Fransa'ya ait olacağı kanıtlanmış olacaktı. Savaş devam ettikçe iki taraf savaşla ilgili ortak önlemler almak için birbirleriyle danışma halinde olacaklardı. İki memleket arasında ekonomik ilişkiler geliştirilecekti. Sovyetler Birliği Almanya'nın savaş için gerekli ham madde ihtiyacının büyük kısmını karşılayacaktı. Bu da Rus diplomasisinin tüm dünyaya, tabii o arada Türkiye'ye de bir mesajıydı. Bizim Almanlarla işbirliğimiz daha da gelişecek, bizimle konuşurken bu gerçeği göz önünde tutun mesajı. Saracoğlu da Molotov'la görüşmelerinin ikinci turuna bu gerçeği göz önünde tutarak katılacaktı. Artık parafede edilmiş olan Türk-İngiliz-Fransız antlaşmasını Ruslara karşı savunması büsbütün zorlaşacaktı. Ankara bu gerçeğin Türk kamuoyuna yansımasını ertelemek istiyordu. Çünkü görüşmeleri mümkün olan son noktaya kadar sürdürecekti. Bu amaçla gazetelere hemen bir yorum yasağı getirildi. Haber Anadolu Ajansı tarafından kuru bir dille yayınlanmıştı. Ama bunun gazete yazılarında gerçekçi bir şekilde yorumlanması sakıncalı sayıldı. 29 Eylül tarihli bir tebliğ yazıldı ve gazetelere valilikler tarafından telefonla okundu. Metni şöyleydi. Rus-Alman antlaşmalarına dair bugün Anadolu Ajansı tarafından verilen haberler hakkında. 1. Sansasyonel başlıklar yazılmaması. 2. Bu haberlerin mevzuuna dair mütalaa, görüş, yürütülmemesi.